Herkese merhabalar. Paraşütle Üretim Bandı'nın 15. bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren.
Ben de Andaç.
Bugünkü konuğumuz içimizden biri. Fahri Özkaramanlı. Paraşüt'ün ortaklarından. Aynı zamanda dizaynın başını. Hoş
merhaba.
Geldin Fahri.
Merhaba, hoş bulduk. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
Çok uzun yoldan geldin mi?
Çok kolay
oldu. Ofisi bulabildin mi?
Çok kolay oldu.
Bugün paraşütü konuşacağız. Paraşütün nasıl ürün geliştirdiğini konuşacağız. Paraşüt hikayesi 2012'de fikir olarak başlıyor. Değil mi?
Aynen öyle. Bu aslında Şan, işte bizim üçüncü kurucu ortağımız. O böyle bir şeyde Boğaziçi'nde bir tane yazılım master'ına başlıyor. Bir kendimi geliştirmek için bir proje yapmak istiyorum falan diye bana geliyor. Benden de yardım istedi işte. Hani sen yazılımcısın, bana yardım et işte takıldığım zaman falan diye. Peki dedim, o şekilde başladı aslında.
Değiş o değiş.
Evet. 5-6 sene önce neredeyse.
Sonra 2013'te sen dahil oluyorsun Fahri, değil mi?
Evet, bir süre proje üzerinde çalıştıktan sonra şeyin farkına varıyorlar. Yani bir tasarımcı olsa iyi olur. O zaman Bootstrap'le kullanarak bir şeyler yapıyorlar. Şan'la ben tanışıklığım var. Endeavor'ın etkinliklerinde tanışıyoruz. Ben işte o zaman startuplarla ilgili olduğum için etkinliklere falan katılıyorum. Ortak bir arkadaşımız var. Şan diyor ki böyle bir proje var, bir şeyler yapalım mı? Sen tasarımını yapar mısın diye. O şekilde ben de projeye dahil oluyorum. Paraşüte dahil oluyorum.
Sonra ürünü geliştirmeye başlıyorsunuz. Alfa çıkıyor.
O sırada tabii ben çalışıyorum. Şan işte istifa etmişti bu işe baş koymak için. Fahri de freelance çalışıyordu zaten ama onun da kendi işleri vardı. Dolayısıyla bizim başlangıçta hani daha çok geceleri ve hafta sonları çalışarak bir yerlere, hani o Alfa'nın çıkma süreci o şekilde oldu.
Şan'ın sürekli anlattığı bir şey var. İşte Amerika'da garajda şirketleri kurarlar. Siz nerede kuruyorsunuz?
Biz benim kayınvalidemin muayenehanesinde kuruyoruz.
Yani şöyle yapıyorduk aslında, haftanın iki günü ben Şan'la birlikte çalışıyordum. Andaç geceleri daha çok çalışıyordu. Her cumartesi günü de işte ofiste Andaç'ın kayınvalidesinin ofisinde toplanıp işte ketchup yapıyorduk. Yani
weekly stand-up.
Her hafta çalışma notları. Şan onu çok iyi organize ediyordu. Çalışma notları, geçen hafta ne oldu, bu hafta ne yapacağız, onların üzerinden geçiyorduk. Hepimize notlar çıkarıyorduk bu hafta neler üzerinde çalışacağımız, dağılıp sonra bir sonraki hafta şey yapıyorduk. Yani uzun bir, yani 4-5 ay falan böyle gitti galiba.
Evet, fazla. Yani 2013 Eylül'e kadar böyle gitti. Orada zaten bu Seed Capital'da almıştık. Orada hepimiz artık full time olarak bu işe geçtik.
Çok az toplanmadığımız oldu bu sürede. Şeydir yani, benim için böyle bir bu iş olacak galiba diye anladığım noktalardan birisidir. Genelde şey olur, İnsanlar aklına bir proje gelir, bir iki arkadaş heyecanlanır, o proje üzerinde çalışmaya başlar ama bir süre sonra o söner, böyle fade out olur, yavaş yavaş herkesin heyecanı kaçar. Biz onu iyi koruduk, momentumu iyi koruduk. Her hafta toplandık, her hafta ne üzerinde çalışacağımızı çok iyi planladık ve devam ettik. Şan burada işte dediğim gibi önemli bir rol üstlendi. O açıdan orada biraz şey yapmıştım ben, böyle giderse yani devam edebileceğiz, olacak bu iş diye biraz anlamaya başladığım noktalardan birisi.
Ki bu gezi dönemi, yani hani böyle çok herkesin dikkatinin başka yerlerde olduğu bir dönemde bile biz çok hani bayağı odaklanmıştık bu işe ve o hale gitti yani.
Bu aşamada daha müşteri falan yok değil mi?
Yok, hayır, hiçbir şey yok. Sadece yani o aşamada şöyle, hani backgroundlarımızdan da bahsedelim aslında. Ben yazılımcıyım. Bir işte yani 10 seneye yakın, o zaman için 10 seneye yakın bu ticari yazılımlar sektöründe çalışmıştım. Dolayısıyla hani oradaki domain know-how'ı ve teknolojisi benden geldi. Fahri zaten tasarımcı. Şanlı aslında o da yani o işte private equity falan yapmış, finansçı olmasına rağmen hani işte hacker, hipster, hustler'dın aslında şey yani hustler o.
Şan.
Evet, ben hacker'ım, Fahri de
hipster.
Şimdi şey çok önemli, Andaç'ın bu domain knowledge dedikleri alan bilgisi var. Uzun süre 9 sene mikroda çalıştığı için, muhasebe programı alanında çalıştığı için bilgisi var. Dolayısıyla biz en azından neyi nasıl yapacağımızı biraz biliyoruz. İşte benim geçmişimde ben işte görsel iletişim tasarımı okudum. Sonra üniversiteyi bitirdikten sonra ders vermeye başladım. Bilgi Üniversitesi'nde okudum. Hemen Bilgi Üniversitesi'nde bir sene sonra web tasarım dersleri vermeye başladım. Benim işte yazılıma yaklaşımım aslında şeydi, ben tasarımcıyım, yazılımı hep işte başkaları yapar falan, ama bir noktadan sonra dersini vermeye başlayınca çocuklara HTML, CSS anlatmam gerekiyor. Çünkü başka türlü hiçbir şeyi ortaya çıkaramıyoruz. Orada ben anlatacaksam öğrenmem de lazım diye başladım kendimi öğrenmeye. Yani sonra işte biz bu ekibi, çekirdek ekibi kurduğumuzda şu şekilde çalışıyorduk. Andaç işte alan bilgisiyle zaten yapmamız gereken şeyi nasıl yapmamızı konusunda yardımcı oluyordu. Sonra tasarımları yapıp HTML, CSS'lerini yazıp onu ben şey yaparken, son haline getirirken Andaç arka tarafını yazıyordu. Sonra da ön tarafta JavaScript'le logiğini yapıyordu. O şekilde ürünü geliştirmeye başladık.
Bu şu an neredeyiz? 2014 başı falan. 2013 sonunda
aynen,
doğru.
Aynen. Yani işte şey yaptıktan sonra, yani 2013 Eylül'de şirketi kurduktan sonra ilk olarak bir marketing tarafına bir marketing manager aldık. Ondan sonra da işte yavaş yavaş yazılımcıları almaya başladık. Bu başlangıç hep bu şekilde geçti. Yani 2013'ün işte Nisan'da falan, pardon 2014'ün Nisan'da falan private beta'ya çıktık.
Private beta'da müşteri vardı. Yani müşterileri bulup private beta'ya açtınız.
Evet, yani müşteri değil, para almıyorduk ama kullanıcı vardı diyelim. Para almaya başlamamız Haziran Temmuz falandı yanlış hatırlamıyorsam 2014'ün. Ama yani yine çok küçük bir ekipti. İşte o para almaya başladığımızda zannedersem benden başka ya bir ya da iki tane yazılımcı vardı. Bir tane marketing manager, bir de işte Şan, Fahri falan, böyle 5-6 kişilik bir ekiptik yani.
Peki ürünü nasıl geliştiriyordun o zaman? Yani müşteriler de yavaş yavaş, veya kullanıcılar diyeyim, kullanıcı adedi arttıkça nasıl, neyi geliştireceğinize nasıl karar veriyordunuz?
O aşamada hani ürün o kadar yalındı ki hani daha çok fundamental şeylere, çok temel şeyleri koymaya çalışıyorduk. Yani hani böyle onu mu yapsak, bunu mu yapsak acaba diye çok fazla soru işareti yoktu kafamızda. Çünkü zaten çok şeydi, yani hani yapılması gereken çok göz önündeydi. Hı hı. Bir şirketin finansallarını yönetebilmesi için işte atıyorum fatura olmak zorunda. Yani faturada da işte bilmem ne indirim olmak zorunda, olmak zorunda, bu olmak zorunda. Dolayısıyla orada çok fazla kafa yormuyorduk hani, çünkü zaten hani çok açık saçık önümüzdeydi diye şey yapabiliriz. Tabii bu arada yanlış yapmadık da değil. Hani mesela işte o zamanlar ilk başta mesela faturaya şey koymuştuk, birim koymuştuk. Ve o birimin işte böyle karmaşık bir hesaplama tablosu falan vardı ve insanlar bunu anlamadılar. Veya işte şeye film carilere, yani müşterilere, tedarikçilere, bunlara bir işte cari kodu diye bir şey koymuştuk. İnsanlar bunu anlamamışlardı. O noktalarda hiç aslında düşünmeden bunları geri çekebiliyorduk. Yani çünkü zaten çok az bir kullanıcı kitlesi olduğu için bir şey yapıyorduk. İnsanlardan gelen feedback'e bakıyorduk. Oldu, oldu. Hani ya işte üstüne bir şeyler ekliyoruz ya da direkt çıkarıyorduk ve hiç kimse de ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz demiyordu. Çünkü işte yani 50 tane kullanıcı var zaten, çok kolay yönetmesi.
O noktada o başladığımız zamanlarla ilgili aklımda kalan ve sürekli aslında hep karşımıza çıkan çok enteresan bir durum var. Biz uygulamayı ilk geliştirmeye başladığımızda fatura yönetimi uygulaması falan gibi bir böyle bir çerçeve içerisinde başladık. Merkezine faturayı koyduk ve işte ilk kurguladığımız arayüzde de işte fatura internet üzerinden paylaşılıyor, karşı taraf onaylıyor veya reddediyor falan. Daha o zaman elektronik fatura kavramı yokken böyle bir karşı taraf reddedecek ya da işte yorum yapacak faturaya, ben ona göre onun üzerinde onaylaşıp faturayı onaylayacağım falan gibi bir mekanizma. Böyle sanki fatura üzerinden kurgulanacak bir yapı, yani ilerleyecek bir yapı kurguladık. Ama işte kullanıcıların önüne koyduğumuzda istekler gelmeye başladı. Biz bir süre şeye direnç gösterdik. Yani biz işte hem fatura, hem cari hesaplar, hem şirket giderleri, hem maaşlar, hem böyle çerçevenin genişleyeceğini fark ettiğimiz noktada biraz direnç gösterdik. Yani bu uygulamayı biz şey tutabilir miyiz, basit tutabilir miyiz, sadece ne kadar basit tutabiliriz diye. Ve zamanla genişledi işte paraşüt, şu anki ön muhasebe çerçevesine oturdu ama ilk başta o ön muhasebe çerçevesinde değildi. Şeye baktığımızda, paraşüte şu an baktığımızda hala daha bu mantıktan gelen bir takım çok küçük detaylar görebiliyoruz. O faturanın paraşütün merkezinde olması durumu hep geldi ürünle beraber şu zamana kadar geldi.
Bu arada şunu da eklemek lazım. Şimdi niye aslında başladığımızda hani fatura şeyin uygulamanın merkezindeydi? Çünkü biz o dönemde bakarken aslında hani Amerika'da bu iş nasıl yapılıyor? İşte Wave Apps var, QuickBooks var vesaire falan filan. Ve biz aslında onları hani onlar doğrusunu biliyorlar. Biz o yüzden onların yaptığı gibi yapalım yaklaşımıyla çıktık. Ama oradaki yani Amerika'daki iş kültürüyle Türkiye'deki iş kültürünün farkı var. Yani sonuçta Amerika'da işte birisi müşterisini takip edeceği zaman aslında müşteri takip etmek diye bir şey yok. Yani orada hani fatura ödendi ödenmedi kafasında. Burada ise fatura ödendi ödenmedi değil de işte Ahmet'ten ne kadar alacağım, Mehmet'ten ne kadar alacağım kafasıyla çalışıyor. Dolayısıyla orada hani oradaki iş kültürünü burada bir ürün yapmaya çalıştık ve olmadı. Bu aslında şeyde de var. Mesela Intuit'in kurucusu bir şey yazdığı kitapta işte şeyi anlatıyor. Intuit'in Japonya'ya gidişini anlatıyor.
Intuit QuickBooks arada.
Evet, QuickBooks evet. Ve orada hani işte ürünü alıyorlar, yerelleştiriyorlar ve aynen orada satmaya çalışıyorlar. Bir sürü zorluk yaşıyorlar da ama yaşadığı zorluklardan bir tanesi de aslında gerçekten iş kültürünün orada Japonya'da Amerika'ya göre çok farklı olması, dolayısıyla ürünün oradaki kullanıcılara hitap etmemesi. Yani hani bizim işe battıkları zaman insanlar regülasyon diyorlar. Yani hani işte lokal niye? Çünkü regülasyonla lokal diyorlar. Ama regülasyonlara ek olarak ayrıca bir de iş yapma kültürü var ki o yani asıl ürünün kullanılabilir olup olmadığına karar veriyor.
Ya şey gibi anlatabiliriz aslında, bu bakkala gittiğinde hesaba yaz abi kafası. Yani herkesin bir hesabı var aslında. Bu cari dediğimiz şey aslında evet. O. Herkesin o hesaba yazıyorlar. Bakiye orada artıyor. O yüzden o farenin de bahsettiği işte fatura endeksliden kontak ve cari endeksliye geçişimizin şeyi de aslında bu. Ürün gelişmeye başlıyor. Özellik katıyorsunuz. Olmadığı zaman özellikleri geri çekiyorsunuz. Tabii bu arada ekip de büyüyor. Daha fazla yazılımcı gelmeye başlıyor. Birden fazla tasarımcı gelmeye başlıyor. Mesela tasarımcı tarafında şimdi bir ortak bir dil olması gerekiyor. Çünkü artık her şeyi sen çizmiyorsun. Sen yapmıyorsun. Onu mesela nasıl, birden fazla tasarımcı olduğu zaman nasıl yönetiyordun?
Yani o ekip çok küçük olduğunda çok fazla bir yönetme durumu olmuyor. Şöyle oluyor.
Çok pardon, aslında şöyle bir not da koyayım. Şimdi bizim farkımız, paraşütün farkı da hani kullanım kolaylığı. Muhasebe gibi kompleks bir şeyi çok kolay bir şekilde yaptırıyoruz, sunuyoruz insanlara. O yüzden aslında tasarım çok kritik bir noktada bizim ürünümüz için. O yüzden aslında bu soru.
Aynen. Zaten ilk başta geriye dönecek olursak benim yaptığım şey şuydu. Benim muhasebe programları konusunda çok fazla bir bilgim yoktu paraşüte başlamadan önce. Biz böyle bir şey yapacağız diye Şan geldiğinde ben araştırdığımda zaten senin bahsettiğin şeyi gördüm. Yani bu alanda mevcut yazılımlar var ama çok kullanıcı deneyimi açısından bizim düşündüğümüz şeyle alakaları yok. Ayrıca iletişim konusunda da iyi değiller. Esas satış noktaları internet olmadığı için internet üzerinde iyi bir, doğru bir, net bir iletişimleri de yok. O açıda fark yaratacağımızı zaten bilerek başladık. Yani onu o konuda zaten benim çekirdek ekibe katılmamın sebebi de o. Yani önemli bir nokta olduğunu biliyorduk. Şimdi benim işte bu biraz ön yüz programlamayı öğrenmem de bize şunu kattı. Biz tasarımları işte Photoshop dosyasını verirsin yazılımcıya, yazılımcı yapar, sonra gider düzeltmeye çalışırsın. Şurası istediğim gibi olmamış, buna basınca bu olmayacaktı falan. O ölü imajı çalışır bir şey haline getirmeye çalışırsın. Orada da bir git gel olur, sıkıntı olur. Hem işi yavaşlatır hem de istediğin kaliteye erişemeyebilirsin. Bizim en baştan avantajımız tasarımcının elinden en son kullanılan ürünün çıkabiliyor olması oldu. Şimdi bu şekilde iş yaptığımızda tanıştığımız diğer tasarımcılardan da bunu bekledik. Ve ekibe Yani o şekilde çalıştığımız için ve ekipte yazılımcı olarak HTML ve CSS yazan kimse olmadığı için tasarımcı alırken bunu aradık tasarımcılarda. Dolayısıyla işte ikinci katılan tasarımcı Daniel oldu. Daniel rastlantı eseri işte Türkiye'ye taşınacaktı. Tanıştık ve Daniel'la konuştuğumuzda zaten benzer şekillerde iş yaptığımızı gördük. Paraşüt il üzerinden bayağı muhabbet ettik. Ondan sonra çok iyi uygun olduğunu görünce aslında o yapılacak işin Daniel'a hem o paraşütle çalışmayı istedi hem biz onunla çalışmayı istedik ve dolayısıyla beraber çalışmaya başladık. Şimdi yönetimlik bir durum yok çünkü o zaman büyük bir yeşil bir masa var. Herkes onun etrafında oturuyor ve herkes beraber çalışıyor. Böyle kafanı yan sağ tarafa eğdiğinde öteki sağda Daniel'ın masasını, monitörünü görebiliyorsun ve ne yapıyorsun işte, aa şurada böyle miydi, ben bunu böyle düşünmüştüm, sen nasıl düşündün falan diye hemen muhabbete girebiliyorsun. Dolayısıyla senkronize olmak, aynı tasarımlar üzerinden ilerlemek, aynı şeyleri tekrar kullanmak falan.
Peki tasarımla yazılım arasındaki koordinasyon o zaman benzer bir şekilde oluyor. Çünkü hepiniz aynı masadaysınız.
Koordinasyon falan yok yani. Hepimiz aynı işi yapıyoruz. Zaten işte bir tane feature geliştireceğiz. Yani şunu belki dikkat çekmek gerekiyor. O zamandan beri yerleşmiş bir kültür var paraşütte. O da şu, hani bir iş yapılacağı zaman ortada herkes tarafından tartışılıyor. Yani buna designer da geliyor, developer da geliyor. İşte o zamanlar product manager falan yok ama hani o kültür o zamanlardan beri ortaya çıktı. Yani al bir problemi ortaya koy, herkes yapsın, çözsün şeklinde. Tabii şimdi problemin nasıl çözüleceğine beraber karar verirken implementasyonu da beraber yapıyorsun. Yani hani koordinasyon ihtiyacı gerçekten sıfır. Hatta Slack bile kullanılmıyor işte, hani böyle şu anda işte dediği gibi bir feature yapıldığı zaman orada bir sürü tartışmalar dönüyor. O zamanlar zaten yanında oturuyor işte, direkt soruyorsun ve yapıyorsun şeklinde. Ve biz de artı yani şu anda hani belki biraz daha böyle yönetici pozisyondayız diyeyim ama o zamanlar biz de bayağı aktif olarak, ben kod yazıyordum, işte Fahri de aktif olarak bir tasarım yapıyordu. Dolayısıyla hani zaten işin içindesin, beraber yapıyorsun.
Peki ürün gelişmeye devam ediyor. Ekipteki insan sayısı, yazılımcı sayısı, developer sayısı artmaya başlıyor. Ne aşamada, yani şimdi PM geldi ve o sıralar PM'liği hatta Şan yapıyordu. Değil mi? Yani spec yazmayı, ürünün ne olacağının şeyini...
Öyle bir rol yoktu diyelim.
Rol yani, yoktu, evet. Evet. Ama doğru, atıyorum doğru. Mesela şimdi bir şey konuları gelmeye başlamıştı o zamanlar. Hangi ürünü yapacağız? Çünkü artık müşteri sayısı da artmaya başlamıştı. İstekler artmaya başlamıştı. İstekler pazarlama, yani aslında destek ekibiydi o zaman. Destek ekibi üzerinden geliyor. Ve şey gibi bir soru ortaya çıkmaya başlıyor. Hangisini yapacağız?
Evet.
A mı B mi? Bir de zannedersem hani A'yı yaptıktan sonra bir de şimdi müşteri adedi de arttıkça isteklerin de farklılaşmaya başladığı da olmuştu galiba. Aklıma şey geliyor, maaş planı geliyor.
Hı hı.
Orada hani bu sıralar 15 kişi falan galiba ekip.
Aşağı yukarı 12-15 falan o civarlarda.
Orada PM geliyor.
Evet. Yani aynen dediğin gibi aslında gerçekten biz şimdi ne yapacağız meselesi. Şimdi paraşütün şöyle bir özelliği var. Paraşüt bir sektöre özel bir uygulama değil. Dolayısıyla artı bir sağ sürümü. Yani hani sonuçta A firması neyi kullanıyorsa B, C, D firmaları da aslında aynı ürünü kullanıyor. Bir özelleştirme yapma şansı yok. Dolayısıyla şimdi bu çok zor bir pozisyon çünkü ürüne ekleyeceğiniz şeyleri çok dikkatli seçmeniz gerekiyor. Yani işte atıyorum mimarlık, mimarlara özel bir şey eklememeniz gerekiyor. Eklediğiniz şeyin gerçekten böyle hani büyük bir kitleyi etkiliyor olması lazım. Şimdi bu hani biraz önce konuşuyorduk ya, biz başlarda çok temel şeyleri koyuyorduk diye, bir noktadan sonra o temel şeyler bitti. Yani bitmedi. Hiçbir zaman bitmez tabii ki de. Ama artık bunun üzerine daha farklı şeyler ekleme ihtiyacı doğdu. Ve işte yani burada biz çok zorlanmaya başladık. Bunu fark ettik. Zorlanma sebebimiz bir, hani şeyimiz yok. Yani öyle bir zamanımız yok. Kimsenin zamanı yok. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. İki ve daha önemlisi, nasıl yapılacağını bilmiyoruz. Yani orada gerçekten işte 1000 tane müşteriden böyle bir sürü şey geliyor, feedback geliyor ve hangisi değerlidir, hangisi değildir, hangisi yapılmalı, hangisi yapılmamalı, işte ürün stratejisi ne olmalı en basitinden. Yani hani uzun vadeli bir strateji ortaya koyacaksın ki ona göre bu neyi yapıp neyi yapmayacağını seçeceksin. Bunların hepsi bir şey istiyor, yani bir bilgi dağarcığı istiyor ve o bizde yoktu. O noktada dedik ki bunu bilen birilerinin bize katılması ve bize hani bir şekilde ne yapacağımızı göstermesi lazım. Yani çünkü hani yanlış işi yaparsan çok pahalı. Hani bir feature'ı yaptın, koydun, bir ay bütün takımı ona şey yaptın, harcadın. Yani tutmadı, yanlış yaptın, bir şey yanlış anlamış olabilirsin veya belki gerçekten hiç ihtiyaç bile yok. Yani o da olabilir. Bu çok pahalı. Bir startup için, yani büyük bir şirkette, işte bir tane bankada, işte bir takıma bir şey dedike edersin, yapar tutar, tutmaz hiç kimsenin umurunda olmaz. Bütçenin 10.000'de biridir. Bizim için hayır, yani şirketin şeyi oldu olmadı kadar kritik bir kararlar vermemiz gerekiyor. O noktada aslında biz bir PM almamız gerektiğine karar verdik.
Yani yan sorumluluk olarak yapılacak bir iş gibi değil. Hem tasarım yapacaksın, hem yazılım yapacaksın ya da işte işi yöneteceksin. Bir taraftan da şimdi bir sonraki geliştireceğimiz ürün ne olacak ona karar vereceksin. Çok ağır gelmeye başladı yani. O kadar şey bir iş ki, önemli bir iş ki, Andaç'ın anlattığı gibi onu üstlenecek birisini ve sadece işi o olan birisinin olmasının gerekliliğini anladık. Yani kendi işimize odaklanabilmemiz için.
Ama şunu da eklemek gerekiyor bir yandan da. Hani sonuçta bu başlangıç aşamasında başkasına verebileceğiniz, ekibe dahil ettiğiniz birisine verebileceğiniz bir sorumluluk da değil. Çünkü o ilk mesela bir senede hani sen katılana kadar geçen sürede her türlü müşteriyle biz uğraşıyorduk. Support'unu da veriyorduk. İşte feature geliştireceğimiz zaman gelip konuşmasını da biz yapıyorduk. O dönemde inanılmaz derecede biz yaptığımız ürünü insanların hayatını nasıl kolaylaştırabileceğimizi, bunları çok iyi anladık. Yani çok iyi anladık derken anlayabileceğimiz kadar. Yani çok beslendik diye.
Birebir dokunduğunuz için, birebir konuştuğunuz için.
Aynen.
Bütün bilgi direkt size akıyordu.
Bütün Intercom mesajlarını okuyordum ben mesela. Her şeyi cevap veriyordum falan. Yani hani şu anda yapamıyorum. Öyle bir şeyim yok da. Ama dediğim gibi bu başlangıç aşamasında kesinlikle başkasına verebileceğiniz bir sorumluluk değil. Kurucuların kendilerinin yapması gereken bir şey bu bence.
Her konuda öyle. Yani o işi birisine atamadan önce kendin yapacaksın ki o işe atayacağın kişinin sıfatlarının ne olması gerektiğini, nasıl bir şeyle uğraşacağını biraz kavrayabilesin, aynı dili konuşabilesin. Bir de kendin de hakim olabilesin, yaptığın ürünün o alanına hakim olabilesin. Bu yani hem destek için geçerli, hem satış için geçerli, hem yani şeyi hatırlıyorum ben, müşteriler ilk kurulduğumuzda güvenlik konusu bizim için önemliydi. Soruyorlardı ben niye verilerimi size vereyim diye. Ben kendim tek tek açıklamaya çalışıyordum. Karşıdaki insanın dertlerini de dinleyerek, mesela web sitemizdeki güvenlik sekmesinin içeriği o konuşmalardan ortaya çıkıyordu. Bu tarz yani yaptığınız işin de şeyini, özünü daha iyi anlayabiliyorsunuz bu şekilde şey yaptığınızda. Birebir ilgilendiğinizde.
O zaman şirket büyüdükçe, müşteriler arttıkça bir ölçek şey, yani nasıl anlatayım? Bir sonraki sekmeye geçtiniz aslında. Aynen. Yani ben geldiğimde yanlış hatırlamıyorsam 300 civarı müşterimiz vardı. Yani ilk PM geldiğinde 300 civarı müşteriydi. Bu 300 farklı kafadan ses çıkması demek. Farklı inputlar demek. Hepsi farklı geri bildirimler yapıyor. Bunun hakikaten artık bir fonksiyon olması gerektiği kanısına varmıştınız. Sonra tabii bunun tabii şöyle bir etkisi oldu. Siz eskiden tek bir masa etrafındayken bütün developer ve designerlar, developer ve designer adedi de arttıkça, PM diye bir ayrı bir fonksiyon da geldikçe o tek bir masa etrafında olan şey birden fazla masaya döndü. Hı hı. Ve orada işte iletişim sıkıntıları demeyeyim çünkü sıkıntı değildi bence hala o zaman. Ama hani İletişim türü değişti. Masalar arası iletişim olmaya başladı ve daha fazla insan olduğu için o klasik şey var ya, işte iki kişi arasındaki şey birdir ama işte gittikçe arttıkça ikinin üzeri, hı-hı, olarak artar bütün o degree'ler. Kişi adedi arttıkça o iletişimin yapılması daha da zorlandı, daha da komplike olmaya başladı. Burada işte şey geliyor. Ya biraz daha hani böyle planlama işine falan girmeye başlamıştık. Orada işte biraz waterfall çalışıyorduk. Yani nedir? PM spec yazar, design'a handoff eder. Design tasarımını yapar, sonra developer'a verir. Developer da ürünü yazar ve çıkarız. O şeyleri hatırlarsak, o dönemleri. Nasıldı o dönemler? Önce bir karar veriliyordu şu ürünü yapacağız diye.
Aynen. Yani bunun kararını PM veriyordu. Ondan sonra işte dediğin gibi yani orada bir süreç vardı. İşte PM gidiyor onun spekini yazıyor. Ondan sonra designer'a veriyor. Designer şey yapıyor. Orada da yine ama şey vardı. Yani gerçekten bu biraz önce bahsettiğim ne yapılacak, nasıl yapılacak konusunda hep beraber karar veriliyordu. Yani hiçbir zaman işte PM çıkıp bu yapılacak kardeşim diye böyle hiçbir zaman dayatmadı. Zaten o şekilde de işlemezdi. Çünkü herkesin neyin niye yaptığını biliyor olması gerekiyor. Ama yani bu dediğin gibi bir problem olmaya başladı aslında. Yani sonuçta biz o zamana kadar bir süreç yönetimi diye bir şey yoktu mesela. Süreç nedir? Yani itiraf etmek gerekirse product manager, hani sen ilk geldiğinde product manager ne iş yapar diye sorsan böyle çok net bir cevap veremezdim o zamanlar. Hani büyüyoruz, bir şekilde talep de artıyor. Bizim daha iyi bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ama işte bu öyle bir şeyimiz yok, kültürümüz yoktu o noktada. Yani neyi nasıl yaparız, işte metrikler koyalım, şey yapalım falan diye ihtiyacımız da yoktu o ana kadar. O konuda çok zorlandık. Yani hatta hala da işte bu podcast'ın ortaya çıkma sebebi de aslında o süreç yönetimini şey yapabilmek. Hani daha iyi, nasıl daha efektif, nasıl çalışırız diye başladı. Şeyde de değinmek lazım belki, hani yine paraşüt kültürünün bir parçası olarak. Burası böyle çok dürüst ve egoların düşük olduğu bir ortam. Yani bu da şuna yarıyor. Biz hata yapmaktan korkmuyoruz ve hata yaptığımız zaman da bunu işte yani savunmak vesaire değil de tam tersine aslında bir dakika burada nasıl daha iyi hale geliriz diye konuşuyoruz. Dolayısıyla o zamanlardan başlayan o süreç teki o yönetimindeki dert aslında ilerleyen safhalarda bizim başka insanlarla konuşmaya başlamamıza sağladı ve o sayede aslında bu podcast çıktı hani şeklinde. Yani çok hata yaptık o dönemlerde de. Yani bu hem süreç olsun hem takımın organizasyonu olsun veya işte yine aynı şekilde neyin geliştirileceği vesaire stratejik hatalar yaptık. Ama yani işte dediğim gibi her hatada da bir şeyler öğrenip bir dahaki sefere tekrarlamamaya çalıştık.
Yani bu bir süreç işte, tek masanın etrafında herkesle çok kolay iletişim kurabilirken dört masaya çıkıyor. İşte o dönem senin yani PM'in, Eran'ın yeni katıldığı zaman yeni ofise yeni taşınmıştık. Şimdi tek ofiste 16 kişiye kadar büyümüştük toplam bütün ekip. Sonra 16 kişiyi dört masaya dağıtmıştık falan gibi o şekilde. Şeye geçmiştik. Yeni ofise ve belki o zaman waterfall sistemine o zaman geçmiştik. Şimdi waterfall sistemine de bir takım ihtiyaçları karşılasın diye geçtik. Daha düzenli çalışabilelim diye geçtik. Design ekibi, development ekibine iş veriyor. Development ekibi bitirdikten sonra design bakıyor. İşte PM spekleri hazırlıyor. Belli bir sırada ilerlemeye başladı iş. O sırada ilerlediğinden dolayı da o ihtiyaçlar doğdu ve biz waterfall sistemine waterfall demeyi sonra öğrendik. Yani yaptığımız şeyin waterfall olduğunu, o şekilde iş yürümeye başlayınca o şekilde yaptık. Şimdi bir süre aslında, şimdi waterfall'a geri dönüp baktığında şeyi, ne zaman işe yaramadığını ve niye biz onu değiştirdiğimizi düşünüyoruz ama geçiş noktasında da niye işe yaradığını ve niye ona geçtiğimizi de düşünebiliriz. O noktada bir şeye, probleme çözüm oldu. Yani işte büyüyen ekibin daha düzenli çalıştığı ve birden fazla işi aynı anda yaptığı bir durumda bizim geçtiğimiz bir metodoloji oldu. Ben işte hatırlıyorum, işte işi yapıp teslim ettikten sonra hemen bir sonraki işe geçiyordum. Ondan sonra o işin development'ı tamamla, yazılımı tamamlandığında beraber oturup bakıyorduk nasıl olmuş, her şey yerinde mi diye. Son dokunuşlar, son rötuşlar ve yayına çıkabiliyordu. Bu şekilde hem bir süre bayağı iyi gitti, bir süre sonra yine şirket büyüdüğünde, yine yapılacak işler çoğaldığında ve aynı anda yaptığımız iş sayısı arttığında bu sefer bu yöntem problemli olmaya başladı. En büyük problem şuydu, aynı anda birden fazla işi yaptığımız için ve arada da teslim ettikten sonra işi bir sonraki departmana bir süre geçtiği için orada çıkan problemler başka bir işi yaparken bir önceki işin problemleri geldiğinde veyahut da hiç problem gelmese bile başka bir işi bir süre yaptıktan sonra bir önceki iş bir ay sonra tamamlanıp ona bakıp onun değerlendirmen gerektiğinde bu aradaki zaman sıkıntı olmaya başladı. Neyi niye yaptığımızı çok unutabilir olduk. Veyahut da işte tamamen bambaşka bir projeye konsantre olmuşken zor bir problem çıktığında o konsantrasyonu bozup o problemi çözmeye odaklandığımızda zaten tekrar aynı derinliğe inmek bir önceki projede zaman alıyordu. Sonra oradan çıkınca bir önceki projeye dönüp bir de tekrar orada derinleşip konsantrasyonu yakalamak zor oluyordu. Sanırım yaptığımız proje adetinin artmasıyla waterfall'un böyle problemleri olmaya başladı ve biz dedik ki bu artık işe yaramıyor, başka bir şey yapmamız lazım.
Waterfall'da ben şeyi hatırlıyorum. Özellikle bu geçişi yapmadan hemen önceki feature'lardan bir tanesinde, yani işte PM'den design'e, design'den developer'a, o süreçte PM'den developer'a gidene kadar o ürün aslında biraz daha değişmişti ve biz o çözdüğümüz problemin ne olduğunu unutmuştuk. Yani biz bu yola niye çıkmıştık? Biz neyi çözüyorduk? Problemimiz neydi? Yani çözmek istediğimiz problem neydi? Sorusunun cevabını yolda kaybetmiştik. Onu hatırlıyorum. Yani nakit akışı raporunu yaparken hatta öyle bir duruma gelmişti ki baştan bir daha yapmak durumunda kalmıştık. Bunu Şan'a söylemek çok güzel olmamıştı ama şeyi görmüştük yani orada. Hani hakikaten yapmak istediğimiz şeyle asıl çözmemiz gereken konu arasında fark olmaya başladığını görmüştük. Oradan da zaten acaba biz bunu farklı bir şekilde mi yapmalıydık sorusunu sormaya başladık. Orada işte biraz Scrum, Agile gibi şeyleri okuyup cross-functional ekiplere dönmüştük.
Yani şimdi Scrum, Agile falan, yani biz aslında bunu daha çok başlardan yapıyorduk. Yani hani sonuçta mesela bu daily stand-up'ları falan böyle neredeyse ilk günden itibaren, yani 2-3 yazılımcı olduğumuz noktadan itibaren yapmaya başladık.
Ama developerlar yapıyordu sadece.
Sadece developerlar yapıyordu ve işte zaten PM yok. Designer'lar da zaten olaydan çok şeydi ama biz de çok eksik yapıyorduk. Yani işte ne bileyim böyle bir estimation yapmıyoruz, onu yapmıyoruz, bunu yapmıyoruz falan. Ama hani o koordinasyon için yine her ne kadar aynı masada otursak da yine bir şekilde bir şeyler yapıyorduk. Hani sistemin söylediğini belki şöyle söylemek lazım. Bir dakika, biraz daha yani bu sadece, yani bu yazılım geliştirme metodolojisinde bir adım daha atmamız, hı-hı, gerekiyor. Bu kadar yüzeysel sadece işte daily stand-up vesaire yapmak yeterli değil. Bir sonraki noktaya geçmeliyiz dedik.
Evet. Orada stand-up'lar zaten kaldı. Hı-hı. Stand-up'lar devam ediyordu. Orada farklılaşan şey, stand-up'lara designer ve PM'de katılmaya başladı.
Aynen. Ya çünkü oradaki şeyimiz de şu oldu aslında. Bu Spotify'ın yapısına geçebilir miyiz? Yani gerçekten böyle kendi başına hareket edebilen ve herhangi bir iş verdiğiniz zaman onun çözümünü kendi kendine bulup deploy edebilecek, yani müşterinin önüne koyabilecek kadar geliştirebilecek ekipler kurabilir miyiz diye düşünmeye başladık. Ve o noktada zaten gerçekten designerlar ve PM'ler artı developerlar gerçek bir takım olmaya başladı. Yani eskiden departman gibi duruyordu. O noktada böyle kendi başlarına yetebilen takımlar ortaya çıktı.
Matrix yapı gibi bir şey.
Gibi bir şey, evet.
Orada takımları yaparken takımların sorumluluk alanlarını da belirledik. Daha önce ne ürün yapacağız, ne özellik yapacağız, kimler bu özelliği yapacak sorusu sorulurken orada soruyu değiştirip ürünü, mevcut ürüne bakıp okey biz ürünü şu şekilde bölelim diye parçalara böldük. Hı hı. Ve takımları da sen bu alandan sorumlusun, sen bu alandan sorumlusun diye alanlarını çizdik. Orada nasıl bir, yani niye onu yapmıştık veya onun faydaları nelerdi?
Yani şimdi bir niye yaptık ki aslında codebase büyüdü. Hani sonuçta eskiden işte atıyorum 10 bin satır olan kod böyle bir sürü developer'ın katılmasıyla beraber yine sallıyorum 50 bin satıra çıktı. Dolayısıyla herhangi bir işe başladığınız zaman başkasının yaptığı işi hani devraldığınız zaman onun üzerine bir şeyler geliştirmek istediğiniz zaman harcanan süreler çok artmaya başladı ve oradaki iletişim ihtiyacı da çok artmaya başladı. Yani gerçekten developer gidip oradaki işte daha önce yapmış olana giriyor, soruyor, ediyor falan. Ki biz ilk günden beri aslında teknik olarak bu konulara çok dikkat ediyoruz. Yani sonuçta bizim işte test coverage'ımız falan %90'lardadır. Dolayısıyla bir herhangi bir yeni developer geldiği zaman bir şeyleri değiştirirken kırmaya korkmaz. Niye? Çünkü zaten herhangi bir şey kırdığı anda testlerde yakalanır.
Bu konuda hatta şeyi hatırlıyorum, onu anlatayım. İlk girdiğimde bu stand-up'larda şey dediğini hatırlıyorum developer'lara. İşte bitti mi şu ürün diye soruyordun. Bitti testleri kaldı diye cevap aldığında testler bitmediği sürece ürün bitmemiştir diye cevabı veriyordun.
Ya öyle yani, sonuçta test bizim için böyle nice to have falan değil. Yani gerçekten ürünün bir parçası işin açıkçası. Dolayısıyla yani bu iletişim ihtiyacı arttı vesaire, bir sürü problemler ortaya çıkmaya başladı önümüzde. Biz de dedik ki yani bu süreleri aslında sonuçta evet uygulamanın belli bölümleri var. Herkese bu bölümü verirsek, yani herkese bir bölüm verirsek bunun birkaç faydası olabilir. Bir, hani development tarafında işte biraz önce bahsettiğim, yani zaten sen yazmışsın veya yanındaki takım arkadaşı yazmış okudu. Direkt hızlıcana devam edebilirsin. Öbür taraftan hani sahiplenme ve özellikle müşteriyi anlama. Yani gerçekten mesela bir insan satış faturası keserken neler yapar, nelere dikkat eder, nelere ihtiyacı var. Şimdi bu önünüze feature geldiği zaman çok bir şey anlamayabilirsiniz. Büyük resmi görmeyebilirsiniz. Ama öbür taraftan hani eğer 7/24 bununla yaşıyorsanız evet bilirsiniz. Bu da sonuç olarak aslında hem bizim geliştirme hızımıza hem de artı ürünün kalitesine, genel kalitesine, kullanılabilirliğine pozitif etki yapar düşüncesiyle böyle bir yola gitmiştik.
Yani şeyi hatırlıyorum ben. Belli bir noktaya kadar, ki bu takımların oluşmasına yakındır, Andaç ve ben ikimiz bir araya gelirsek ürünün en ince detayına kadar neyi niye yaptığımızı ve arkada neyin çalıştığını ve nasıl sonuç verdiğini biliyorduk. Bütün ürünün haritası sanki kafamızdaymış gibi düşün. Mimari yapısı ve tasarımı ve o sebeplerin, o kararların neden alındığı. Bir noktadan sonra bu tek kişinin kafasında taşıyamayacağı kadar büyük bir hale geldi. O noktada zaten yeni ekibe katılan ya yeni kişilerden de uygulamanın hepsini öğrenmesini bekliyorsunuz, hepsini, detaylarını bilmesini bekliyorsunuz. Ya da işte girdiği yeri aydınlatmasını, geriye kalan bütün karanlığa hiç bakmamasını, sonra bambaşka bir yere girip orayı aydınlatmasını, orayı anlamasını falan bekliyorsunuz. İşte az önce Andaç'ın anlattığı şey bu problemi çözüyor. Belli bir, daha da küçük bir alandan sorumlu olduğunda ve hep o alanda üzerinde çerçevesi içerisinde çalıştığında tümüne hakim olabiliyorsun. O alanda mantıklı bir şekilde bölebilirsen işte departmanlar ortaya çıkıyor ve ürünün tamamını departmanlara bölmüş ve her departman kendi alanından sorumlu, hakim, neyi niye yaptığını biliyor, daha önceden alınan kararları biliyor, yazılan kodu biliyor. Bu şekilde ilerleyebiliyor. Orada bölme sebebimiz sanki bu artık bu limite dayanmış olmasından dolayıydı.
Burada tabii bir risk de vardı. O da silolaşma riski. Hem teknik taraf için geçerli hem de aslında diğer hem dizayn hem de şey tarafında, PM tarafında. Bunu da şöyle açtık aslında. Sonuçta guideline'larımız vardı. Hani bir sonuçta her ne kadar böyle Spotify kafasında her ekip istediği gibi hareket etsin gibi bir özgürlük bırakmış olsak da öbür taraftan da işte hani kod yazılacağı zaman böyle yazılır şeklinde çeşitli guideline'larımız vardı. Dolayısıyla hani başka bir ekibin koduna baktığın zaman aslında anlıyordun ne olduğunu, ne bittiğini. Ama öbür taraftan da bakman da gerekmiyordu şey olarak. Yani sonuçta kendi işine odaklanman yetiyordu.
Burada şeyi anlatsak iyi olur. Biz bu bölünmeyi yaparken, bu parçalamayı yaparken bir mantık yürüttük ve hatırladığım kadarıyla 3 parçaya böldük. Siz bana hatırlatın entegrasyonlar takımı vardı mesela.
Bir muhasebe vardı.
Bir muhasebe takımı vardı.
Bir de altyapı.
Bir de altyapı takımı vardı.
Evet. Çünkü şu da önemli. Sonra bu bölünmenin geldiği, tıkandığı bir nokta oldu ve yine aslında aynı şekilde takımları takım yapısını koruduk ama bu şey tanımlarını, takım tanımlarını daha farklı bir yapıya taşıdık.
Evet, ya oradaki en büyük dertlerden bir tanesi zaman geçtikçe aslında kaynak oldu. Yani sonuçta şey olarak baktığımız zaman hani bazı dönemler oldu. İşte bu accounting takımı diyorduk, muhasebe kısmını. Accounting takımının önünde 5 aylık iş var. Öbür taraftan infrastructure'ın 2 hafta sonra ne yapacağı belli değil falan tarzında şeyler oldu, dertler oldu. Hani ideal dünyada ne olur? Aslında accounting takımını işte boyutunu büyütürsün. Dolayısıyla hiçbir zaman 5 aylık olmaz da daha şey olur. Ama tabii startup'ta bunlar çok kolay ilerlemiyor. Yani işte hadi takımı büyütüyorum dediğin zaman bunun şey yani hani eleman bulması da birer. İşte öbür taraftan yani ofisiniz bile kısıtlı. İşte ne bileyim bir sürü dertler oluyordu yani. Dolayısıyla orada istediğimiz kadar hızlı ilerleyemedik. Belki şunu da eklemek lazım. Bir dertte aslında bug ve support ihtiyacı çok arttı o noktada. Dolayısıyla şimdi ve bunların çoğu da aslında yine bu accounting dediğimiz takıma geliyordu en büyük dertlerden. Çünkü uygulamanın en büyük kısmına bakan takım oydu. Dolayısıyla şimdi o noktada böyle bug ve supportlara bakan ayrı kimse yoktu. Ve biz çok fazla işte o takım çok fazla vaktini aslında feature geliştirmekten çok bug ve support'a ayırmaya başladı. Orada zaten artık biz alarm zillerini çaldık, bir dakika bu şekilde olmuyor diye.
Bu esnada hatırladığım kadarıyla Eren şirkette jobs to be done metodolojisini anlatıyor. Ve bunun bizim işimize nasıl uyarlayabileceğimizi tartışıyordu. Bu önümüzde aslında çok yardımcı olan bir ışık gibi aydınlattı. Biraz istersen ondan bahset. Jobs to be done paraşütte nasıl girdi ve nelere sonuç verdi?
Aslında şeyden çıkıyor. Yani Intercom'un yazıları ve o Intercom'un yazılarının başka işte refere ettiği yerler vesaire hani derken bir yerde kendimi kaybettiğimde o Jobs to be done konseptiyle karşılaşıyorum. Ve Jobs to be done'ı, çünkü aslında şöyle, problem şöyle, dedik ya işte binlerce feedback geliyor, müşteriden geri bildirim geliyor. Şimdi onu bir şekilde anlamlandırmak gerekiyor. Çünkü bir sonraki işimiz ne olacak? Hangisi daha önemli? Hangisini daha önce yapmamız gerekiyor gibi soyut sorular var. Bunlar çok soyut sorular. Çünkü karşılığında şey yapamıyorsun. Bunu yaptığım zaman şu kadar müşteri kazanacağım. Bunu yaptığım zaman bu kadar ciro getirecek gibi bilimsel bir denkleme tabi olan bir şey değil. Bayağı soyut bir soru bu. Bunu anlamlandırmak için bir framework gerekiyordu aslında. Jobs to be done da hayatımıza oradan giriyor. Orada şeyi anlatmaya çalışmıştık ekipteki herkese. Bir özellik isteği geldiği zaman müşteriden, onu biraz daha derinden aslında incelemesine sebep veriyordu bu. Neden bu özelliği istiyor? Bu özelliği istediği zaman nasıl bir sonuç hayal ediyor? Hangi problemini çözüyor? Aslında bunu daha detaylı anlayabilmesini sağlıyordu ekiplerin. Ve bunu her ekibe yaydık. Support'a, sales'e, pazarlamaya. Zaten ürün ekibinde vardı. Yani developer ve designer'lar, PM'lerde de vardı. Bunu yaymaya başladık. Ki hani müşterinin isteğini aslında bir feature olarak değil de, o feature derken aslında arkada ne demek istiyor? Ben başka bir şekilde çözebilir miyim bu müşterinin derdini, sorusunu sordurmaya başladık. Ve hala bence onun şeyini yaşıyoruz. Hı-hı. Meyvelerini görüyoruz. Özellikle çünkü satış ve destekte çalışan arkadaşlarımız da artık bu şeyi benimsediler. Ve hani bir özellik isteği geldiği zaman böyle bir özellik isteği geldi diyorlar yine ama dediklerinde zaten bizim ne soracağımızı biliyorlar. O yüzden artık onlar müşterilere bunu sormaya başlıyorlar. Yani siz böyle bir şey istiyorsunuz. Niye böyle bir şey istiyorsunuz? Yani siz gerçekten neyi çözmeye çalışıyorsunuz bunu yaparken, o soruyu sormaya başladılar. İşte ekiplere de aslında bunu şey diye yansıtmaya çalıştık. Çünkü hani işte o Spotify modelinden biz ekipler kuralım, bir ürün alanı yaratalım bu insanlara, ekipteki arkadaşlara. Ekipteki arkadaşlara bağımsızlık aslında verebilir miyiz? Otonom bir yapı sağlayabilir miyiz? Ve bunun da işte yani müşterinin de gördüğü ürünle eşleştirip hani bu jobs dediğimiz yapıyla yani ne çözmek istiyor, problemi ne, problemle eşleştirip bu ekiplerin o problemi çözme peşinde koşturabilir miyiz gibi bir yapıya gelmiştik. Hı hı. Hala yapıda şey vardı, designer, developer, PM beraber çalışıyordu. Takımlar kendi roadmaplerini nispeten kendileri belirliyordu. Aslında orada şeyden de bahsetmek lazım. OKR'dan da bahsetmek lazım. Çünkü o da bizim iş yapış tarzımızı bayağı etkileyen bir yapı. OKR işte Intel çıkışlı bir framework. Sonra Google'ın aslında bizim sektöre çok deli gibi yaygınlaştırdığı ve şu anda işte herkesin kullandığı açılımı Objective and Key Result olan bir aslında strateji, hedefleme, performans yönetimi değil. Bir organizasyonel framework aslında. Şunu sağlıyor özetle. Kendinize bir objective yani bir hedef belirliyorsunuz ve ben o hedefe erişmek için hangi şeyleri yapmam gerekiyor gibi kendime key result'lar koyuyorum. Bir artısı da herkes kendi OKR'larını koyduğu zaman aslında şirket OKR'ına doğru bir birleşme oluyor. Çünkü herkes aynı şey peşinde koşuyor.
Orada belki şunu söylemek lazım. Yukarıdan aşağı belirleniyor OKR'lar. Yani aslında bir tane şirketin bir OKR'ı var ve her departman, aşağıda da her takım, her birey kendi ne yapacak onu o şekilde belirleniyor yani OKR'lar.
Şirket ne yapmak istediğini belirliyor. Ondan sonra diğer ekipler okey, ben bu şirketin isteğini nasıl yapabilirim diye kendi hedeflerini belirliyorlar. Bu OKR kafasıyla bizim takım kafası bir yerde birleşti. Ve takımlara artık şirketin atıyorum 3 tane OKR'ı varsa her takıma bir OKR vermeye başlamıştık. Onu da 4-5 çeyrek yaptık. Evet. Takımlarla OKR'ları birleştirdik. Artıları oldu, eksileri oldu. Artılarından bahsedeyim. Net OKR belirlediğimiz zaman hakikaten şeyi gördüm ben. Deneyimledim, siz de görmüşsünüzdür. Özellikle OKR'ı doğru yazdıysak, şu rakamı şu rakama çekeceğiz gibi bir hedefse, o zaman çok net bir şekilde her gün işe geldiğinde insanlar o hedef ne oldu, ben o hedefi nasıl yukarıya çekebilirim diye bakıyor, diye düşünüyorlardı ve o hedef peşinde koşmaya başlıyorlardı. Yani bu da şu demek oluyor, etraftaki diğer bütün, gereksiz demeyeyim ama daha az öncelikli olan şeyleri atmak için bir fırsat oluyor. Çünkü benim hedefim bu. Benim önceliğim bu. Bunu becermem lazım. Bunun peşinden koşmam gerekiyor. O yüzden diğerleri ikincil plana düşüyor. Diyebilmemizi sağlıyordu. Ama hala demin bahsettiğin gibi Handaç, hala o takımlar hem OKR peşinde koşuyordu hem de günlük operasyon desteği, support'a bakıyordu. Oradan da aslında bugün olduğumuz yapıya geliyoruz.
Evet, ya oraya gelmeden önce aslında OKR'da yani şimdi OKR kullanması çok zor aslında. Çünkü 3 aylık bir dönem belirliyorsunuz ve 3 ay boyunca şirket bunun peşinde koşacak diyorsunuz. Bir oradaki devamlılığı yakalamak çok zor. Yani 3 ay, sonraki 3 ay yine başka bir şey, sonraki 3 ay başka bir şey. Biz orada çok keskin dönüşler yaptık. Yani stratejik olarak işte diyoruz ki bir quarter'da e-ticaret firmalarının peşinden koşacağız, bir şeyler yapıyoruz vesaire. 3 ay sonra bambaşka bir sektörün peşinden koşuyoruz tarzında çok keskin dönüşler yaptık. İnsanlar da haliyle çok rahat adapte olamadılar. Çünkü bir anda 180 derece dönüyorsun, bambaşka bir şey yapmaya başlıyorsun. İki, hani biz başta kurucular olmak üzere yine kendimize batıralım. Sonuçta aslında bu strateji, yani şimdi startup çok dinamik olması gereken bir yer. İşte böyle uzun vadeli strateji yapmak çok zor. Dolayısıyla biz de bunu da aslında biraz zorlandık ve özellikle OKR'ı yazma konusunda. Yani hani sonuçta evet gitmek istediğiniz bir yer var, bunu biliyorsunuz kafanızda ama bunu bütün takıma yaymak Ve bunu aslında sadece 3-5 cümleyle bir OKR üzerinden iletişimini kurmak çok kolay değil. Oralarda bayağı bir zorlandık. Artı yapı olarak da bence yani dolayısıyla hani OKR'ın negatif yanları sadece hani bir sürü negatif yanı oldu o dönemde yapmaya doğru düzgün bilmediğimiz dönemde. Negatif yanlarını sadece product ekibine değil de aslında şirketin geneline ve özellikle yönetim tarafından bakmak gerekiyor. Hani yanlışlar oradan başlayarak. Biz aslında şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. OKR'ı anlamadan OKR kullanmaya başladık. O kadar basit ve çok düştük kalktık yani o yüzden de. Yani o yüzden bir noktada işte 3-4 kere falan yaptık yanlış hatırlamıyorsam.
6 çeyrek.
6 çeyrek yaptık mı o kadar? Unutmuşum o konu.
5 veya 6.
Yani yine şey yine ilk başta bir takım problemleri çözdü. İşte konsantrasyon kesinlikle problemi en büyüktü. Şimdi şirket kültürü çok enteresan bir şey. Biz öyle bir noktaya geldik ki böyle herkes her şeyi yapmak istiyor. Böyle bir noktada tam istediği gibi çalışmadığı bir şey olduğunu görünce onu düzeltmek istiyor. Ama bunlardan bir sürü var. Ve bu sefer bir zorlanma, bir tatminsizlik, bir rahatsız olma durumu ortaya çıktı. Bunu da düzeltmemiz gerekiyor. Bunu daha iyi yapabiliriz. Şunu neden böyle yaptık? Daha iyi olabilir gibi. Herkes her şeyi yapmak istediğinde bu sefer herkes farklı yöne gitmeye başladığı bir durum oldu. OKR de ona çok güzel çözüm oldu. İşte Andaç'ın Erhan'ın az önce anlattığı gibi odaklanmasını sağladı insanların ve tamam şimdi o tam istediğim gibi çalışmıyor ama bu çeyrek benim hedefimde değil, o durabilir, o rahatlığı sağladı, o rahatlamayı sağladı, o da bize belli bir artısı oldu yani o yüzden 6 dönem belki sürdü ama sonra işte bir süre sonra yine bu da kendi problemleriyle öne çıkmaya başladı.
Bir de product ekibinde şöyle bir zorluk oluyor, tamam şimdi sen product ekibine bir tane OKR veriyorsun ama şirketin kalan diğer departmanları da aslında bir şekilde product ekibinin desteğine ihtiyaçları var kendi işlerini yapabilmeleri için. Bu işte pazarlamanın web sitesinde değiştireceği bir tasarım da olabiliyor veya işte operasyonun ihtiyacı olan bir işte datayı, raporunu hazırlamak da olabiliyor. Dolayısıyla bunlar mesela bizim elimizi çok zorladı. Gerçekten hani bir sürü konflikt oldu diyeceğim yani işte böyle buna ihtiyacım var ama kusura bakma bu benim o kerimde yok diye hani bir sürü yönetemediğimiz çok dönem oldu yani.
Orada sonrasında hani o ker çeyreklerini geçirdikten sonra biraz daha araştırdığımda şeyi gördüm aslında. Belki de anlamadığımız veya yanlış yaptığımız bir nokta şuydu. O ker aslen yapılması uygun olan ortam şu. Senin normal yaptığın şeyler devam ediyor ama transformatif olarak gerçekten ne yani özellikle bir iki tane bu işi daha farklı bir hale getirebilecek projeyi OKR olarak belirlemen gerekiyor. Yani aslında her şeyi bizim yaptığımız hatalardan bir tanesi şuydu. Her şeyi OKR'ın içine yedirmeye çalışıyorduk. Altyapısal bir şey yapmamız gerekiyor. OKR'ın içine koyuyorduk. Araştırma yapacağız. OKR'ın içine koyduk. Her şeyi OKR'ın içine koyuyorduk. To do gibi bir şey olmaya başlıyordu. Sonra da hani OKR yazamıyorduk. Çünkü tepeye doğru birleşmemeye başlıyordu. Sonra özellikle işte Google'da çalışanlarla konuştuktan sonra şey dediklerinde dedik yani hani zaten olan bir çalışan bir makine var. O makine için yapman gereken şeyler zaten belli. Ama kapasitenin bir kısmını senin daha gerçekten fark yaratacak şeylere ayırman gerekiyor. İşte o kısmı OKR'larla yönetmen gerekiyor.
Aynen.
Atıyorum bu şey de olabilir arada. Günlük operasyonlarını daha kolaylaştıracak bir proje de olabilir. İllaki bir özellik olarak düşünmeye gerek yok. Benim normal o makine dediğimiz ana makinenin daha verimli çalışmasını sağlaması için yapılması istenilen bir proje de olabilir bu. Ve onu da OKR'a koyabiliriz. Bugün aslında bugüne geldiğimizde biraz bugünden de konuşalım. Bugüne geldiğimizde aslında bugüne kadar yaptığımız şeylerin biraz birleşimi.
Evet.
Birkaç farklı şey yaptık bu sefer. Bir tanesi neydi?
Yani şimdi OKR'dan devam edelim madem. Hani Şimdi OKR konusunda dediğin gibi yani bir süre ara verdik. Onu da dinleyenler hani farkına varsın, bir minimum herhalde bir seneye yakın bir ara verdik mi OKR'a, onun gibi bir şey oldu aşağı yukarı. Ve şimdi tekrar aslında bir OKR yapısına döndük dediğin gibi. Ve söylediğin gibi aslında şirketi ileriye götürecek. Yani normal işler zaten normal halinde devam ediyor. Şirketi ileriye götürmek için ne yapabiliriz diye düşünüp karar verdik. Bu arada şunu da eklemek lazım. Yani bunu şu aşamada biz böyle hani böyle informal OKR falan tarzında, unofficial OKR tarzında yapıyoruz. Çünkü bir yandan hani bu şeyde çok zor. Değişim yapmak bir şirkette özellikle süreç konusunda çok zor. Yani hani işte
bu arada 50 kişi olduk.
50 kişiyle geçtik hatta yani. Şu açıdan zor. Hani zaten daha önce denemişsin, olmamış. Şimdi gidip insanların önüne tekrar bakın ben size OKR yaptım diye koyduğun zaman insanlar haliyle bir tepki vermeleri çok normal. Dolayısıyla evet, orada bir OKR'ımsı bir şeyler var ama hala da işte deneme aşamasında falan gibilerinden bir durumda şu anda.
Kendimizce iyi taraflarını almaya çalıştık. Aynen. Bizim için çalışmayan yerlerini ayıkladık. Şimdi ekiplerimize yine bir objektif verdik. Yani beraber karar verdik daha doğrusu. Şirket objektifiyle çok net nasıl ne bağlantısı olduğunu, bizi nasıl ileriye götüreceğini netleştirdik ve herkes burada hemfikir oldu. Ve bu objektife nasıl ilerleyeceğimizi işte key result kısmı OKR'ın key result kısımlarıyla onları belirledik. Onlara bir takım metrikler koyduk. Herkesin hemfikir olduğu, ulaşmaya çalışacağı hem şeyler koyduk. Aslında sadece bu kısmını aldık ve bu kısmında şu an takımların önünde objektifleri ve o objektife ulaşmak için yakalamaları gereken key result'lar, metrikler önlerinde duruyor şu anda.
Bu arada biraz önce bahsettiğim konuyla bağlantılı olarak aslında yönetim seviyesinde de biz bunu bu sefer OKR yapmayı daha iyi becerdiğimizi düşünüyorum. Çünkü bu sefer gerçekten bütün şirketi aynı strateji çerçevesinde align etmeyi, birleştirmeyi başardık. Yani bu sadece bu OKR sadece product takımında değil, aslında diğer departmanlarda da var ve ilk defa böyle içim rahat olarak evet bütün şirket herkes ne yapacağını anladı. Herkes o hedefe doğru yöneldi diyebiliyoruz.
Ve herkes aynı şey.
Peşinde.
Ve bir çeyreklik değil. Önemli bir noktası da o. Bu tek bir çeyreklik bir plan değil. Aslında
sene sonuna kadar.
Sene sonuna kadar ve devamının da nasıl geleceğini de bildiğimiz bir plan. Yani ilk başta yaptığımız gibi bu çeyrek şunu yapalım, önümüzdeki çeyrek ne yapacağız bilmiyoruz modu da yok. O açıdan daha başarılı olacağını düşünüyorum.
Aynen. Güzel nokta.
Bir tane değişiklik de OKR'dan çıkarsam. Daha önceki takımlarda olmayan, daha önceki takım yapılarında şöyle bir şey vardı. O takım hem support'a bakıyordu, hem destek işlerine bakıyordu, hem de yeni feature yapması gerekiyorsa onu yapıyordu. Ve bu şöyle sıkıntılara yol açıyordu. Bir feature odaklandı ekip, onun üzerine çalışıyor. Ama bir müşterinin ertelenemeyecek bir problemi var. Ve bizim işimiz de ön muhasebe olduğu için şimdi fatura kesmekten bahsediyoruz. Müşteri fatura kesemezse satışını yapamaz. Satışını yapamazsa parasını alamaz. Yani bu çok kritik bir nokta. Yani Facebook'ta arkadaşımı ekleyemedim değil bu olay. Fatura kesemiyorum, paramı alamıyorum. Bu çok çok kritik. O yüzden hani müşterilerimiz haklı olarak böyle bir sıkıntı yaşadıkları zaman bu can sıkıntılarını bize zaten yansıtıyorlar.
Anında çözülmesini istiyorlar.
Anında çözülmesi gerekiyor. O yüzden burada ne demek oluyordu? Product ekipleri üzerine şu anda ne çalışıyorsan onu bırak, bu müşterinin bu problemini çöz gibi bir duruma geçiyordu. Ve bu da sürekli bizim konu değiştirmemize, odağımızı kaybetmemize, farklı konudan farklı konuya atlamamıza sebep oluyordu.
Hiçbir deadline tutmuyordu mesela. Yani
evet. Aslında. Çünkü neden diye sorduğumuzda da işte şu supportla ilgilendim, şu outage'la ilgilendim vesaire gibi şeyler oluyordu. Şimdi bu yapıda ikisini tamamen ayırdık.
Evet.
Şu an şimdi OKR'lerden bahsettik. İki tane hedefimiz var bizim product tarafında. İki OKR'ımız var diyelim. İki takım kurduk. Takımlarda developer, designer ve PM var. Her takımın bir hedefi var. Ve o takımlardan her birinden birer tane developer bir sprint boyunca support'a bakıyorlar. Bu da şu demek oluyor. Şu anda takımlarda 5'er tane developer var. Birer tanesi 2 hafta boyunca, biz sprintlerimiz 2 haftalık. Ki hatta orada haftalık yaptık, sonra 2 haftaya geçtik. 2 hafta boyunca support'a bakıyor. O 5 taneden geri kalan 4 tanesi de yeni feature'a bakıyor. Yani bir sorun olduğu zaman, anlık acil bir sorun olduğu zaman veya çözülmesi gereken, müşterilerin çözülmesi gereken sorunlar support ekibi tarafından biraz daha kanbana yakın, çöz bırak çöz bırak gibi orası akıyor ve bu sırada bizim asıl OKR'ımıza, hedeflerimizi etkilemeyecek bir hale gelmeye başladı. Bir ay falan oldu galiba bu yapıya geçmemiz. Çünkü ikinci gruptayız. Ve bence çok iyi işliyor. Hatta bir grafiğimiz var. İşte açık olan ticket'lar gibi. Ve o bayağı bir hızla aşağılara doğru gitmeye başladı. Ve onu direkt hani takım yapısıyla olduğunu birebir gördük. Çünkü birden aşağı inmeye başladı.
Aynen. Bir de ürün geliştirme tarafında da şimdi eski ekipler ikişer veya üçer kişilikte. Dolayısıyla o da bir takım yani işte birisi hastalanıyor. Bir anda bütün iş gücü yarıya düşüyor veya işte bir teknik bir problemle takılıyorlar. Gidip hani beraber tartışabilecekleri birisi çok fazla yok ortada. O takımların da boyutunu büyüttük. Dolayısıyla şu anda 5'er kişilik takımlar var. Yani 4 kişi herhangi bir zamanda bir feature üzerine çalışıyor şeklinde düşünebiliriz. Onun da bence etkisi oldu. Tabii bu arada yani hani bunlar bir gecede olmuyor. Bunlar aslında böyle çok uzun birikimlerin sonucu. Yani gerçekten hani işte biz planlamayı nasıl yapacağımızı da aslında düşe kalka öğrendik. İşte o planlamadan sonra ürünün kalitesini nasıl koruyacağımızı da büyük ekipte, yani sonuçta eskiden hani biraz önce Faruk söylüyordu ya işte production'a çıkmadan önce bakıyordum, düzeltiyordum bilmem ne falan diye. Şimdi öyle bir şey yapamıyoruz. Yani öyle bir şey yapma şansımız yok. Ama ona rağmen yine de hep kaliteli ürün çıkarmaya devam ediyoruz. Bunu da mesela işte çok zaman aldı bunları oturtması vesaire. Dolayısıyla böyle hani dediğim gibi çok düştük, çok kalktık, çok kafamızı gözümüzü yardık ama hiçbir zaman da gocunmadık ya biz bunu niye şey yaptık diye, yanlış yapıyoruz veya işte doğrusu bu olmalı bilmem ne falan diye hiçbir zaman şey yapmadık, öğrendik ve devam ettik.
Arada şeyi de söylemekte fayda var, şu anki olduğumuz nokta tamamdır, bu kadar, her şeyi çözdük gibi bir noktada kesinlikle değil. 6 ay, 1 sene, 2, 5 sene sonra çok daha farklı bir hale gelebiliriz.
Hikaye bu zaten. Yani paraşüt nasıl ürün geliştiriyor diye oturduk. Paraşüt nasıl ürün geliştiremiyorları anlattık. Neyin etrafından dolaşmamız gerektiğini, nasıl hangi problemlerde nasıl organizasyon değiştirdiğimizi, ekibimizi tekrar şekillendirdiğimizi falan konuştuk. Zaten hikaye böyle bir hikaye. Yani işte şu noktada böyle bir yapıya ihtiyacımız var ama ileride bu yapı yetmeyecek. Orası bariz, anlattıklarımızdan zaten işin öyle geliştiği belli. Yakında bambaşka bir yapıya geçmemiz gerekecek. Başka bu yapının problemleri çerçevesinde yeni bir yapı kuracağız, ona geçeceğiz yani.
Ya bir de bu işin yani bak bu 15. podcast işte, yani sonuçta bir sürü insanla konuştuk şimdiye kadar. Hani şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Doğrusu yanlışı yok yani. Sonuçta yaptığın ürün içinde bulunduğun sektör, takımın yapısı, takımın kültürü, işte investorların, yatırımcıların, patronların, müşterilerin beklentileri vesaire. Yani hepsi özel bir durum oluyor. Bazılarında hızlı ilerlemen gerekiyor, bazılarında inovatif şeyler yapman gerekiyor, bazılarında asker gibi önüne geleni yapman gerekiyor. Hepsinin farklı gereksinimleri var. İşte yani bu sadece işte takımın büyüklüğüyle küçüklüğüyle açıklanabilecek bir şey değil. Çok fazla etmen var içinde. Dolayısıyla işte dediğin gibi hani şu andaki şeylerimiz, şu anda ben de aynen yani hani gayet hem süreçten hem takımların yapısından gayet memnunum ama 6 ay sonra bambaşka bir yere de girebiliriz. Yani o da bir gerçek ama startup'ın da olayı bu zaten yani. Evet. Sonuçta değişim bunun bir parçası.
Değişime her zaman açık olmak lazım. Değişimden korkmamak lazım. Hep oluyor yani, insan doğası gereği alıştığı şeyi bırakıp yenisine geçmek, bilmediği şeyi denemek istemeyebiliyor. Ama yeni bir şey denemeden de daha iyisini bulmak da zor. Orada biraz cesaretli olmak lazım, korkmamak lazım yeni şeyler denemekte. Sürekli daha iyisini aramak lazım.
Çünkü yani etrafınızdaki her şey değişiyor. Yani siz dursanız bile dünya değiştiği için zaten... Aynen. Sizin de değişmeniz gerekiyor. O yüzden bunun her yere yansıması gerekiyor. Yani ürün yapısından ekibin yapısına, ekipteki know-how vesaire vesaire. Yani şimdi yaklaşık 10 bin müşterimiz var. Bu 1 milyon olduğu zaman büyük ihtimalle çok daha farklı bir resimden bahsediyor olacağız. Önceliklerimiz belki farklı olacak. Organizasyonel yapı kesin daha farklı olacak. İşte bu konuda yazan arada şeyler de var. İşte Intercom bu konuda bayağı yazıyor. Spotify bu konuda paylaşıyor. Buffer paylaşıyor. Bayağı böyle hani şey yapanlar var. Hepsi dediğin gibi birbirinden farklı. Ve şeyde ne kadar doğru tartışılır yani. Ha, onlar böyle yapıyor. O zaman birebir aynısını biz de yapalım gibi bir şey ne kadar doğru tartışılır. Çünkü büyük ihtimal daha göremediğiniz noktaları var yani. Onların yapısıyla veya X firmasının yapısıyla yani, sizin firmanızın yapısı aynı olacak diye bir şey de değil.
Çok sevdiğim bir söz var. İşte kafanda soru oluşmadıktan sonra cevabı koyacak yer bulamazsın. Yani senin şu an karşılaşmadığın bir problem ise yani okuduğun veya örnek aldığın şey uygulaman mümkün değil. O senin karşına bir problem olarak çıktığında o çözüm işe yarayacak. O açıdan herkes o bulunduğu noktayla ilgili şeyi yakalaması gerekiyor, çözümü yakalaması gerekiyor.
Evet, kesinlikle. Güzel bir bitiriş oldu Fahri. Fahri konuğumuzsun aslında ama değilsin. Çünkü bir saat önce beraber toplantıdaydık. Teşekkür ederiz. Bizimle beraber Paraşüt'ün hikayesini anlattığın için. Bizim için güzel bir bölüm oldu. Yani ben şahsen konuşayım, daha konuşamadık aramızda ama bence çok güzel bir bölüm oldu. Çünkü ya bu 15. bölüm, 14 bölüm farklı şirketlerden konuştuk. Arada tabii işte 3-4 senelik bir hikayemiz var. Farklı yerlerden geçtiğimiz. Belli bir olgunluğa geldik bugün ürün ekibi olarak. Ve bunu hani kaybettiğimiz ve kazandığımız savaşlarla hani anlatabilmek çok güzel bir şey. Bu arada kendi plug'ımızı da yapalım. Hani dinledikleriniz hoşunuza gittiyse paraşüt.com/kariyer linkinden bize katılmak isterseniz açık pozisyonlarımız da var. Bize oradan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Andaç Fahri, sizlere de çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak üzere.